Ayrım 19, sayfa 152. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Fatih'in portresi. Türkiye'de birbirine karıştırılan iki kavram daha var: değer ve fiyat. Değer kavramı kıymet, önem ölçüsü, karşılık, fayda, onur gibi ifadelerle tanımlanır. Fiyat kavramı parasal karşılık, eder, para miktarı gibi ifadelerle. Fiyat geniş anlamda salt parayla ifade edilir genellikle. Değerin ölçüsü de insana, topluma, ülkeye göre değişir. Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini'ye 1479 yılında yaptırdığı orijinal tablonun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 770 bin sterlinlik bedelle satın alınıp Türkiye'ye getirilmesi olay oldu. Kimileri bu tabloyu sadece fiyatı üzerinden tartıştı. Oysa Fatih'in resmini fiyat üzerinden değil, değer ölçeğinde tartışmamız gerekirdi. Fiyat değer değildir çünkü. Oscar Wilde'ın sözü bu konuda anlamlı. Günümüz insan her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor. Fatih portresinin fiyatı yoktur, değeri vardır. Mesela Fatih portresine sizin verdiğiniz değer ile bir Yunan vatandaşının verdiği değer aynı değildir. Yunan deyince aklınız hemen İstanbul fethi gelmesin. Konuyu bambaşka açılardan ele alacağım. İslam tarihi açısından Fatih portresinin değeri nedir? Bir tartışma unutuldu. Yahudilik ve Hristiyanlık asırlar boyu özellikle portre ve resmi yasakladı. Temel sebebi resmin ve heykelin putperestliği çağrıştırmasıydı. Zamanla puta tapma endişesi giderilince resim konusunda yumuşama başladı. Kur'an-ı Kerim'de resim yasağı yok. Ancak İslam tarihinde de benzeri bir yasak süreci yaşandı. Klasik dönem İslam alimlerinin büyük çoğunluğu hadislere dayanarak insan ile hayvan heykelleri ve resimlerinin yapılmasını haram saydı. Resim yapma veya yaratma Allah'a şirk olarak görüldü. Tarihi süreç içerisinde genel olarak cansız varlıkların resmini yapmak mubah, canlı varlıkların resmini yapmak ise haram sayılarak konu çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da bulunan çare tatmin edici olmadı. İran'ın fethinde sahabelerin hükümdarın sarayındaki resimleri tahrip etmemeleri, Emevi hükümdarı Abdülmelik bin Mervan dönemine kadar üzerinde resim bulunan paraların basılmış olması, bazı Emevi saraylarında duvar resimlerinin yer alması, resim yasağını delen pratiklerdi. Yine de tıpkı faiz gibi resim heykel tartışması asırlarca sürdü gitti. Peki Bellini'nin yaptığı Fatih portresinin İBB tarafından satın alınmasını kimse neden İslam'da resim yasağı kapsamında ele almadı? Çünkü bu tartışma yıllar önce bitti. Bu anlamsız tartışmanın bitiminde devrimci kimliği de bilinen Fatih'in resimlerini yaptırması büyük rol oynadı. Ki Fatih aynı zamanda Nakkaş Sinan gibi Müslüman ressamlara da yol açtı. Gerek İslam gerekse de Osmanlı tarihi açısından Fatih portresi büyük bir dönemeç noktası oldu. Bu sebeple İmamoğlu'nun İstanbul'a kazandırdığı tablonun fiyatı değil, değeri çok yüksektir. Bu satın alma paranın ötesinde değerlendirilmelidir. Batı'yı kıble edinen kimileri Fatih'in resmini yapan Gentile Bendidi'nin sanat tarihi açısından önemi olmadığını söylediler. Bilmiyorlar ki mesele salt resim tekniğiyle ilgili değildi. Batı Fatih resminin İslam ve Osmanlı tarihi açısından önemini kavrayamadı. Hristiyan resim tarihini değiştiren bir Caravaggio'nun şüpheci Thomas resmi neyse İslam tarihi açısından da Bellini'nin Fatih portresi olur. Fatih tablosu karanlığa boğulmak istenen İslam'ın Rönesansı'dır. Ben merkezci Batı kültürü Bellini'nin kuşkusuz Fatih'in etkisiyle İslam tarihinde oynadığı rolün farkında bile değil. Sonuçta Fatih tablosunun bizim tarihimiz yönünden önemi çok büyük. Tabu yıkıcıdır. Dipnot: Fatih'in yerine geçen yasakçı Sofuoğlu II. Beyazıt Osmanlı gericileşmesini başlatan padişah oldu ve günah saydığı için Fatih'in yaptırdığı tabloları Topkapı Sarayı'ndan attı. Bugün görünen şu ki Fatih kazandı, II. Beyazıt kaybetti. Resim, portre bunun sembolü oldu. Bir anımı anlatayım. 15. İstanbul Biennali kapsamında Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki sergiyi rezalet diyerek bastı kimilere. Başlarındaki 2. Abdülhamit'in kaçıncı kuşaktan torunu vardı? Nereyi bastıklarını bile bilmiyorlardı. O köşkte 100 yıl önce çıplak kadın resimleri yapan Halife Abdülmecid yaşadı. O köşkte 100 yıl sonra sergilenenler mi ahlaksız? Yoksa burada başka bir ahlaksızlık mı var? Bu baskın olayından bir hafta önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2. Abdülhamit'in miras duruşması yapıldı. Kaç kuşaktan yüzlerce torun, büyük dedeleri 2. Abdülhamit'in mirasından pay kapma peşindeydi. Bilir kişiler 2. Abdülhamit'in mal varlığını araştırdı. Örneğin sergi nedeniyle basılan Abdülmecid Efendi Köşkü 2. Abdülhamit tarafından satın alınıp yeğeni Abdülmecid Efendi'ye hediye edilmişti. 1924 yılında halifeliğin kaldırılması ardından köşk İstanbul defterdarlığına geçti ve sonra Yapı Kredi Bankası kurucusu Kazım Taşkent tarafından satın alındı. Köşkün bugün sahibi Koç topluluğu. Bağlar başında 200 dönüm içerisindeki bu köşke bugün maddi değer biçilemiyor. Şunu sormama izin verir misiniz? 2. Abdülhamit'in miras duruşması haftasında tüccar torun büyük dedesinin hediye ettiği köşkü neden gündeme getirdi? Yoksa konu tamamen maddi çıkar mı? 100 yıl önce avluda kadınlar tablosu gibi nü resimler yapılan bu köşkte sanat açısından nasıl bir ahlaksızlık olabilir? O hafta İstanbul Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim Okulu'ndaki sergileri de gezdim. Biennal kapsamında ona yakın mekan var. Tüccar torun neden buradaki ahlaksızlıklara laf etmedi? Demek istediğim istemez yüklenen konuların perde arkasını bilmek gerekiyor. 2. Abdülhamit Osman Hamdi Bey'e Sanayi-i Nefise Mektebi'ni kurdurdu. Resme meraklıydı. Genelde manzara ve tarihi olayların resmedilmesini istedi. İtalyan ressam Luigi Acquarone'ye ressam Hazreti Şehriyari unvanı verdi. 2. Abdülhamit'in diğer saray ressamı yine bir İtalyan idi. Fausto Zonaro. Cahilliğin, vasatlığın, kalitesizliğin iktidarı var bu ülkede. Asıl mesele budur. Yoksa Osmanlı'yı din geriletmiştir sözü yanlıştır. İslam'ı gericilik kaynağı olarak ele alırsak, kendi tarihi mirasımızla aramıza kopukluk sokarız. Osmanlı toplumu İslam yüzünden geri kalmamıştır. Osmanlı toplumunu geri bırakan unsurlar aynı ortam içinde dini de geri bıraktı. Osmanlı 1424 yılında işleyiş bakımından İslam coğrafyasında ve tarihinde olmayan kendine özgü bir dinsel kurumu kurdu. Şeyhülislamlık. İlk dönem Şeyhülislamları ne devlet işlerine karıştılar ne de devleti işlerine karıştırdılar. Bu durum 100 yıl yani Osmanlı'nın en parlak dönemi boyunca sürdü. Sonra Osmanlı geriledikçe dini de geriletti. Dini ve Şeyhülislamlık kurumunu kullanmaya başladı. Şeyhülislamlık devlet kapısına bağlandı. Bunu başaran da kimi çevrelerin pek övdüğü Ebu Suud oldu. İslam'ı siyasetine araç yaptı. Şeyhülislamlık 19. yüzyıldan itibaren devletin küçük bir memuriyetine, fetvahaneye dönüştürüldü. İktidar saray memurluğunu emperyalizme karşı yurdu savunan Mustafa Kemal'e idam fetvası vermeye kadar vardırdı. Zaten Şeyhülislamlık kurumu ilk 100 yılı dışarıda tutarsak 500 yıldır çürümeye terk edilmişti. Tarikatları, cemaatleri de yaşadıkları dönemin siyasi ekonomik ikliminden bağımsız düşünemezsiniz. Kadın düşmanı başkan. Kalitesizliği, bayağılığı, cehaleti bize Müslümanlık diye yutturmaya çalışıyorlar. Kim bunlar? Örneğin Yücel Barakazi, 1966 Bingöl doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl Cumhuriyet İlkokulu ve Bingöl İmam Hatip Lisesi'nde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Eğitim hayatını sırasıyla şöyle sürdürdü. Almanya'da Köln Üniversitesi'de master ve doktora yaptı. İyi derecede Almanca, Arapça, İngilizce ve Farsça konuşabilen Barak Azi, Ankara'da İller Bankası Personel Daire Başkanlığı'nda başlattığı kamu hayatını yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ve bakanlıkta tercümanlık, danışmanlık ve yöneticilik görevleriyle sürdürdü. 2010'da Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nde görev yaptı. Ardından Bingöl'de AKP'den belediye başkanı seçildi. Yaptığı ilk açıklamada belediye başkan yardımcılığına ve belediye başkan vekilliğine kadın getirmeyi düşünmediğini söyledi. Dinen sakıncalıydı kadının çalışması. Eğitim ve öğrenimle gelişmiyor insan. Başkan Barak Azi İslam'ı hiç bilmiyor. Semra bin Nüheyk, Hazreti Muhammed döneminde Medine'de muhtesip yani denetleyici olarak görev yaptı. Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen Semra bint Nüheyk belinde kırbaç taşırdı. Kurallara uymayanları, haksızlık hırsızlık yapanları kırbaçla kadın erkek demeden döverdi. Demek ki Hazreti Muhammed döneminde bir kadın kendi kararını alıp kendisi uygulayabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor kadın çalışamaz ya da yönetici olamaz diye? Yok, Özbekistanlı Buhari'nin yazdığı bir hadisten dolayı ne fırtınalar koparıldı. Güya İran Kisra'sı yani kralı Şirebeh tahtını Buran adındaki kızına verince Hazreti Muhammed mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz diye buyurmuştu. Dedik ya, hurafe dinden derindir. Ali Şeriati dedi ki, onların hak yolunda olduklarına dair kendilerince ayet ve hadislerden bin bir türlü delilleri vardır. Ancak tüm bu delillere ve güvene karşın geri kalmışlık tüm görkemiyle karşımızda durmaktadır. Sonuçtaysa kendilerine karşı bir kuşkuları, bir şeyler yapma, kendilerini değiştirme, kusur ve hastalığın nerede olduğuna bakma çabaları yoktur. Bu yüzden ineğe tapan Allah'a tapandan ileri geçer. Allah'a inananın ise haberi olmaz. Cahiliye artı bedeviler bu sözlere kuşkusuz yanıt vermedi ama ne yaptılar biliyor musunuz? Kravat takan, yemeği kaşıkla yiyen kafir birinin sözü dinlenmez dediler. Tabii ki Ali Şeriati'yi hapse attılar. Şaşırmamak gerekir. Dünyanın her yanında İslam bu anlayış sonucu devlet katına hapsedildi. Müslümanlığı Allah'a değil, iktidarlara, egemenlere biat eder hale getirdiler. Tevhid dini, şirk dinine dönüştürüldü. Oysa Hazreti Muhammed devrinde Müslüman kadın hayatın içindeydi. Çalışma, ticaret, siyaset ve savaşta erkeklerin yanı başındaydı. Hazreti Muhammed döneminde erkeklerle tartışabilen, onların yanlışlarını çekinmeden söyleyen, yol gösteren kadınlar vardı. Hazreti Muhammed'in kadınlarla istişare ettiğini İbn Kuteybe kaydetmektedir. Örneğin Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'nın evinde Esma bint Umeys ile tartıştığı ve Hazreti Muhammed'in Ümmü Esma'ya hak verdiği bilinir. İbn Sa'd, Hazreti Muhammed'in eşi Seleme'nin kadın konusunda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile tartıştığını yazdı. Kadın hakları konusunda Ayşe ile Seleme'nin katkıları göz ardı edilebilir mi? Siyasi tutukluların affı için aracılık yapan kadınların isteklerini Hazreti Muhammed yerine getirmedi mi? Hazreti Muhammed'in ilk eşi Hatice ticaretle uğraşmıyor muydu? Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri değil miydi? Hazreti Muhammed'in eşlerinden Zeynep'in ayakkabı yapıp pazarda sattığı bilinmiyor mu? Medine'de Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yapan Müslüman kadınlar yok muydu? Dericilik yapan Ümmü Rayta'nın zanaatımdan elde ettiğim ürünleri satıyorum bu sevap mıdır diye sorması üzerine Hazreti Muhammed elbette sevaptır yanıtını vermedi mi? Hazreti Muhammed devri kadınlarının ev dışında çalıştıkları biliniyor. Ümmü Mübeşşir'in kendisine ait hurma bahçesi vardı. Ümmü Zafer ve Ümmü Umara gibi Müslüman kadın berberler erkeklerin bile saçlarını keserdi. Ümmü Müleyke ve Ümmü Esma güzel kokular satan ilk Müslüman parfümcüler değil miydi? Hazreti Muhammed savaşta istihbarat için kadınları görevlendirmedi mi? Uhud savaşında Hazreti Muhammed'in halası Safiye gibi 14 Müslüman kadın görev yapmadı mı? süt teyzesi Ümmü Süleym hamile iken katılmadı mı Humeyn savaşına? Akabe'de Nesibe, Ümmü Umare, kocası ve iki oğluyla savaşmadı mı? Omzundan yaralanmadı mı? İyileşip Uhud savaşına katılıp bu kez vücuduna 12 yara daha almadı mı? Ümmü Esma Yermük savaşında, Ümmü Hansa Kadisiye savaşında harp etti. Hazreti Muhammed'in süt halası Ümmü Hıram Kıbrıs'a çıkarma yapan İslam ordusu içindeydi. Şehit düştü. Müslüman kadınlar İslam hukuku gereği savaş ganimetlerinden pay da aldılar. Hazreti Muhammed Hayber'de savaşan Kuaybe Sahle, Ümeyye gibi 20 kadına Beynu Nezar Kalesi ganimetlerini erkeklerle eşit paylaştırdı. Esma bint Umeys hekimlik yapmadı mı? Habeşistan'dan öğrendiği ilaçları Hazreti Muhammed'e vererek iyileştirdiği bilinmez mi? Peygamberin öldüğünü muayene ettikten sonra ilk açıklayan o değil miydi? Bu kadın düşmanlığı nereden çıktı? Hazreti Zeynep'in Küfe hutbesini okudular mı? Bugün hangi hatip o eşsiz sözleri bir araya getirebilir? Hazreti Hüseyin'in kızı Sukeyna öyle bilgili eğitimliydi ki zamanın en meşhur şairleri şiirlerini önce ona okutur ondan ona yalırdı. Hepsi okur yazar, her türlü ilme hakim. İslam'ın bu kadar yücelttiği kadınları kim cahiliye dönemine indirdi? Kadını nasıl yok ettiler? Oysa Hazreti Muhammed dedi ki, ilim her Müslüman kadına ve erkeğe farzdır. İslam kadın konusunda nettir. Kadın özgür iradesini kullanarak istediğini yapar ve yaptıklarının iyiliği de kötülüğü de kendisine aittir. Kadın istemezse kimseyle evlendiremezsiniz bile. Ama sizde kimi Müslümanlar bunları duymak, görmek istemiyor. Bugün kimileri kadınları neden ikinci sınıf varlık görüyor? Kadınlarla ilgili ayet, hadis ve haberleri bize aktaran ravi, yorumcu ve yazarların genelde erkek olmaları veya kadınlar konusunda menfi fikirlere sahip bulunmaları ya içinde bulundukları şartların etkisi sebebiyle kadınlar aleyhine yorumların yaygın olduğu bir gerçek. Görmek kavramaktır. Görme kabiliyetini yitirenlerin başında medya var. 12 yaşında evlendirilen, 13'ünde anne olan ve 14'ünde intihar eden kader ertini görmezler. Sadece sızlanıp ağlarlar. 21. yüzyılda çocuk gelin nasıl olur diye televizyon ekranlarında topluca yakarırlar. Bilmiyorlar da diyebiliriz. Bunun nedenlerinden biri 12 Eylül 1980 darbesi. Şiddet bir ideoloji içindir. Bir ideolojiyi yıkar, diğerini getirir. 12 Eylül 1980 darbesi çok şiddetliydi. Kemalist devrimi yıkıp dinciliği iktidara taşıdı. Orta çağa giden kapıyı okyanus ötesinin güdümündeki evrenler açtı, toplumu dincileştirdi. Dincileştirme kavramından anlatmak istediğim İmam Hatip okulları ya da Kur'an kursları değil. Sorun daha derin. Dinin düzenleyici olarak toplumsal hayatta güç haline gelmesi. Siirt Pervari'de can veren kaderi medya bu nedenle görmedi. İşte tam bu sebeple ekrana çıkarttıklarına, diktatör Atatürk dedirtip ne kadar demokrat olduklarına sevindiler. İki olay arasındaki ilişkiyi bile kavrayamadılar. Bakınız, Kemalist devrim sırtını emperyalizme dayamış, orta çağ dogmalarına son vermeyi hedeflemiş bir burjuva devrimiydi. Fransız ihtilali başta olmak üzere her aydınlanmacı demokratik devrimin hedefi nasıl feodalizm ve onun en büyük dayanağı olan dinciliği yok etmek ise, Kemalist ideolojinin hedefi de toprak ağalığı ve onun ortaçağ karanlığını yıkmak, yani toprak ağalarının ve şeyhlerin, şıhların iktidarına son vermekti. Halkı gericiliğin prangalarından kurtarmak, toplumsal hayata bilimi hakim kılmaktı. Bu salt Kemalist devrime has bir özellik değil. İngiliz, Fransız, Amerikan, Meksika devrimlerinin ya da benzerlerinin Kemalist devrimden pek farkı yoktu. Feodalizmi tüm gerici kurumlarıyla birlikte yıkmadan bağımsızlık ve özgürleşme olamazdı. Mustafa Kemal 1925'te devrimin temel felsefesini açıkladı. Ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. tekke ve zaviyeleri kapatan bu aydınlanmacı hareket aynı yıl, yani 1925'te 442 sayılı köy kanununu çıkardı. Bu eşraf ve ağaların iktidarına son verip köylüleri esaretten kurtarmayı hedefleyen bir tür toprak reformuydu. Bu kanunla köylü kadına köy seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınarak özgürleşme yolunda da önemli bir adım atıldı. Bu nedenle hemen o yıl devrimciler ile gericiler arasında hesaplaşma kaçınılmaz oldu. Feodal düzeninin devam etmesini isteyen Şeyh Said İngiliz desteğiyle ayaklandı. Bugün Atatürk diktatördü, her istediğini mecliste yaptırıyordu diyorlar. Oysa Atatürk ne 1925'teki köy kanunuyla ne de 1934'teki İskan kanunuyla toprak reformunu istediği şekliyle meclisten geçirebildi. Atatürk bölgenin dinci aşiret yapısını kırmak için arzuladığı toprak reformunu yapamadan vefat etti. Kemalist devrim tamamlanamadı. Sonraki iktidarlar Cumhuriyet devriminin niteliğini ve felsefesini anlamaktan uzaklaştılar. Toprak reformu CHP'yi böldü. Emin Sazak, Adnan Menderes gibi toprak ağaları DP'yi kurdular. Ağalar, şeyh çocukları, şıh yakınları meclise taşındı. Kemalist devrim önce donduruldu ve sonra totalitarizmin askeri darbeleriyle şekilciliğe indirgenerek gericileştirilen toptan reddetme kolaycılığı karşı devrimin sonucu. 12 Eylül generalinin raporunda var. Sadece din adamı yetiştirmekle olmaz. Mühendis, doktor, hakim, savcı ve öğretmen din adamı gibi yetiştirmeliyiz. 12 Eylül 1980 darbesi solun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini dincilikle boğmaya çalıştı. Başardı. Kemalist devrimi gardıroba soktu, laikliği yıktı. Din dersleri mecburi oldu, medreseler açıldı. Fethullah Gülen o yıllarda büyütüldü. AKP ve FETÖ zihniyeti bu koşullarda gelişti. Kadere niye şaşırıyorlar ki? Bingöl Belediye Başkanı'nı görmüyorlar mı? 21. yüzyılda AKP'nin akil adamları Kürt açılımı için yollara düşmüştü. Siirt'in Aydınlar ilçesinde avukat Kezban Hatemi, Molla Burhan medresesine kadınlar giremez gerekçesiyle sokulmadı. Şeyhin kapısında bekletildi. Orta çağ bu. Çocuk, gelin, kader bunun kurbanı. Ne ilk olacak ne de son. 3000 marabası olan toprak ağasının sofrasında oturarak Kürtleri özgürleştirmekten bahsediyorlar. Ağaların, şeyhlerin elinden yoksul köylüleri kurtaracak, kadınları özgürleştirecek çözüm buradan çıkabilir mi? Görmek, ortaçağ körlüğünü yıkmaktır. Bunun yolu özgürlük, eşitlik ve kardeşliği kuracak 1920'lerin Kemalist devrim projesidir. Bu sebeple Atatürk'e düşmanlar. 19. ayrımın sonu. Sayfa 160.